40. Ayrım
23. Bölüm Uçak İstanbul üstünde biraz alçaldıktan sonra havaalanının yoğun trafiği nedeniyle turlar atmaya başladı. Karadeniz'e yöneliyor, Kilyos üstünden geri dönüyor, boğazı geçerek Marmara kıyılarına ulaşıyordu. Ben de camdan aşağıdaki canavar gibi büyümüş şehri seyrediyordum. İstanbul yoğun bir kirli bulut altındaydı. 15 milyon insan ve milyonlarca araba egzozu şehrin üstünde zehirli bir fanus yaratmıştı. Çevre milyonlarca kaçak yapıyla sarmalanmıştı. Yarım saat tur attıktan sonra inebildik. Bu kadar önemli bir nedenim olmasa Bodrum'daki cenneti bırakıp da İstanbul'un kirli havasına dönmek aptallık anlamına gelirdi. Annemlere de tatsız bir sürpriz olmuştu bu karar. Ama kızlarının deliliğine alışkın oldukları için pek seslerini çıkarmamışlardı. Hem nasıl olsa birkaç ay sonra Kerem'le gidecektik yine. Havaalanından bir taksiye atladım, E5 karayolunu 1,5 saate geçerek eve geldim. Ne tuhaf, anahtarı çevirip daireme girince sanki hiçbir yere gitmemiş gibi oldum birdenbire. Sanki Bad Arolsen'i de, cüceleri de, Bodrum'u da rüyamda görmüştüm. Dostoyevski Avrupa'dan St. Petersburg'a geri dönüşünü eski pantuflalarını ayağına geçirir gibi hissetmişti. Ben de aynı duygular içindeydim. İlk iş salondaki kökleri ve çiçekleri kontrol ettim. Sorun yoktu. Onları giderken içine yerleştirdiğim leğenlerinden çıkarma işini erteledim. Ama köknarımla kısaca da olsa ilgilenmeyi ihmal etmedim. Saksısını biraz hareket ettirdim, yapraklarını sevdim. Sonra kalkıp odama gittim ve hızlı hareketlerle bavulumu açıp giysilerimi yerleştirdim. Ve sonunda sıra böyle sabırsız davranmama neden olan işe geldi. Çantamdaki kağıdı çıkarıp Sad'dan Levent Bey'i aradım. Sutruma'ya dalış yapan ekibin başında olan kişiydi. Onunla Sutruma batığı ve dalışı hakkında görüşmek istediğimi söyledim. Kim olduğumu anlamak için bazı sorular sordu. Üniversiteyi kullanmadım bu sefer. Çünkü belki de haberleri okumuştu. Ya da üniversiteyle bir ilişkisi vardı. Ne olur ne olmaz diyerek serbest bir araştırmacı olduğumu söyledim. Eğer mümkünse dalışları ve geminin durumu hakkında bilgi almak istediğimi, hatta ellerinde fotoğraf ve video çekimleri varsa görmek istediğimi söyledim. O zaman birlikte daldığımız arkadaşları da çağırayım. Size bir briefing verelim, dedi kibarca. Ofisinin adresini verdi. Ertesi sabah buluşmak üzere sözleştik. Canım hiç dışarı çıkmak istemiyordu. Masaya oturup mimesiz çevirisine devam ettim. Max gitti gideli içime çöreklenen boşluk ve anlamsızlık duygusu anlatılır gibi değildi. Sanki Sutruma'yla, Nadia'yla, İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili olmayan her şey anlamsızdı, sıkıcıydı. Bu konularla ve çeviriyle uğraşmadığım zamanlar içimdeki boşluğu hiçbir şey dolduramıyordu. Bambaşka bir insan olup çıkmıştım. Bu arada aklıma bir şey geldi. 1970'lerde Holocaust adlı bir dizi çekildiğini ve bu dizinin Alman televizyonlarında gösterildiğini okumuştum. Alman halkı televizyonlarının başına geçerek diziyi izlemiş ve gözyaşı dökmüştü. Böylece anlatılmayan, konuşulmayan acı gerçek bir televizyon dizisi sayesinde bilince çıkarılmıştı. Çok önemli bir şeydi bu. Almanların kendilerini bu kadar kötü gösteren bir diziyi göstermeleri de alkışlanacak bir durumdu doğrusu. Bununla ilgili haber ve yorumları incelediğim günlerde okuduğum internetteki bilgiler dizinin TRT'de gösterilmesinin yasaklandığını duyuruyordu. Yani Almanlar kendi aleyhlerindeki diziyi göstermiş ama konuyla hiç ilgisi olmayan Türkler bunu yasaklamıştı. Belki bininci kez ''Ya Rabbi ne garip ülkeyiz'' diye düşündüm. Mantomu giyip alışveriş merkezindeki videocuya gittim. Holocaust dizisini sordum ama yoktu. Dükkandaki genç onun yerine ''Life is Beautiful'' adlı filmi önerdi. Hem dedi bu daha eğlenceli. Eğlenceli mi? İyi ama ben eğlence aramıyordum ki. Gençliğin gözünde film, müzik, kitap, televizyon sadece eğlence amacına yönelikti artık. Her şeyde bir eğlence arıyorlardı. Filmi alıp kahveye oturdum. Bir latte söyledim. Tam kendimi yeni dünyada eğlence kültürün yerini alıyor diye düşünmeye başlarken yakalıyordum ki kendine gel salaklık etme dedim. Sen filozof da değilsin, bilim insanı da. İnsanlığın sorunlarını halletmeyi bırak da kendi küçük hayatının sorunlarını çöz. Elimdeki DVD'nin kapağına baktım. Yazıları okudum. Sonra eve gidip akşama kadar neşeli ve acılı ruh halleri arasında gidip gelerek filmi izledim. Satıcının eğlenceli diyerek önermesi aslında bu filme haksızlıktı. Evet, eğlenceliydi ama daha önemli özellikleri de vardı filmin. İzlerken daha güzel bir hayat yaşamayı gerçekten isteyen insanların en zor koşullarda bile bunun yolunu arayacağını düşündüm. İçinde bulunduğu koşullarda mümkün olan en güzel hayatı yaşamaya çalışan, bunun için her fırsatı değerlendiren, yeni fırsatlar yaratan insanlar. Sadece böyle insanların daha güzel bir dünya için mücadele etmelerinin içtenliğine inanabilirdik. Sadece onların imkansızı isteme hakkı olabilirdi. Bu koşullarda mümkün olmayan bir hayat uğruna koşulları değiştirmek için, dünyayı değiştirmek için isyan etmeye sadece onların hakkı olabilirdi. Filmdeki baba-oğul ilişkisi de yüreğime dokundu. O akşam Kerem'le buluştuktan sonra da hep aklıma bu ilişki geldi. Oğluma ilgi ve şefkat gösterirken acaba filmin etkisinde mi kalıyorum diye düşündüm. Ama öyle değildi. Ben Kerem'i her zaman sevmiştim. Üstüne titremiştim. Ateşlendiği zamanlar sabaha kadar gözümü kırpmadan başında beklemiştim. Ergenlik sıkıntıları içinde ona elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışmıştım. Hem analık hem babalık yapmıştım. Sofrayı hazırlarken bana yardım etmesini istediğim için hiç bilgisayarı açmadı. Pek de yardımcı olduğu söylenemezdi. Ama mutfakta yanımda bulundu. Yemeğini de neşeyle yedi. Onu böyle görmek ne güzeldi. Demek ki yaşadığımız tek düze hayat onun da fena halde canını sıkıyordu. Değişiklik iyi gelmişti. Laf arasında Ahmet'in kız arkadaşı olan Lale isminde bir kadının sık sık eve gelip gittiğini, hatta yakında evleneceklerini öğrendim. Ahmet bu konuda Kerem'le konuşmuştu bile. Bunları duymak içimde zerre kadar kıskançlığa yol açmadı. Tam tersine sevindim bile. Ama zavallı Lale başına neler geleceğini bilmiyordu. Kerem'e bu gece benimle kalmasını söyleyince sevindi. Ana oğul aynı çatı altında uyuduk. Ertesi sabah ona eski günlerdeki gibi mısır gevreği hazırladım, atkısını sıkı sıkı boynuna sardım ve okula götürdüm. Sonra Sad'dan Levent Bey'i ve arkadaşlarını görmeye gittim. Ofisten içeri girdiğimde tek tek kendilerini tanıttılar. 4 kişilerdi. Ellerini sıkıp memnun olduğumu söyledim. Sutruma dalışını dinleyeceğim için çok heyecanlı olduğumu belirttim. Konuyla niye bu kadar ilgili olduğumu sordular. Kısaca karısını orada kaybetmiş olan Max'tan bahsettim. Sonra bu dalış için nasıl izin alabildiklerini sordum. Birbirlerine bakıp güldüler. Aslında izni çok zor aldıklarını, yıllarca uğraştıklarını anlattılar. Sutruma'nın battığı yerde balıkçıların ağları hep bir gemiye takılırmış. Yöredeki balıkçılar buna Yahudi gemisi adını takmışlar. Sad ekibi 3 yılı aşkın bir süre arşiv ve kaynak çalışması yürüterek Sutruma'nın muhtemel batış bölgesini belirlemiş. Balıkçılarla ilişki kurulmuş. Onların ağlarının takıldığı noktalar belirlenmiş. Bunlar üzerinde sonar araştırmaları yapılmış. Dalgıçlar Sutruma gemisine benzerlik gösteren 3 batığa birebir tanımlama ve görüntü alma dalışları yapmışlar. Karadeniz'in sınırlı görüş ortamı, yoğun yüzey ve dip akıntıları, kış aylarında çok soğuyan su nedeniyle çalışmalar zor şartlarda yürütülmüş. Sonunda bazı başka batıkları devre dışı bırakıp 46 metre boyunda 6 metre eninde bir batığa yoğunlaşmışlar. Levent Bey'in şu sözleri beni çok etkiledi. Bu gemi herhangi bir batık değildi bizim için. Bir su altı mezarıydı. Orada ölmüş olanlara saygılı davranmalıydık. Çok dikkatli olmalıydık. Bu yüzden çalışma süremiz uzadı. Olağan görüntüleme ve dalış tekniklerini kullanmadık. Bu 4 adama bir şey demeden saygıyla baktım. Böyle tuhaf bir dünyada yaşıyorduk işte. Bir tarafta iktidar tutkusuyla insanların hayatlarını karartan barbarlar, bir tarafta da Levent Beyler gibi etik değerlere bağlı insanlar vardı. Bir tarafta vahşet, bir tarafta ahlaki ilkeler. Sonunda SAT mensupları TDT, Teknik Dalış Takımı ve BAG'nin Batık Araştırmalar Grubu desteğiyle 16 Temmuz 2000 tarihinde dalışı gerçekleştirmişti. Sutruma'yı İstanbul Boğazı'nın 6 mil kuzeyinde 73-80 metre arasında bulmuşlardı. Herhalde hiçbir dalış ekibi bizim Sutruma'ya gösterdiğimiz saygıyı göstermemiştir. Sanmıyorum. Sanki yüzlerce kişinin ruhu oradaydı. Hatta bir ara buğulanan gözlüğümden güvertede çocukların gezildiğini gördüğüm duygusuna bile kapıldım. Sanki yüzlerce kişinin ruhu oradaydı. Hatta bir ara buğulanan gözlüğümden güvertede çocukların gezdiğini gördüğüm duygusuna bile kapıldım. Arkadaşların da bu durumda olduğunu hissedebiliyordum. Levent Bey'in sakin konuşma biçimine ve kontrollü hareketlerine rağmen içindeki coşku hissedilebiliyordu. Masaya dayanmış duran uzun boylu gözlüklü arkadaşı da onu doğruladı. Gemi sancak tarafına doğru eğilmişti. Gerçekten de bir deniz mezarı gibi görünüyordu. Ya da hikayesini bildiğimiz için bize öyle geliyordu. Başka batıklara dalanlar da mutlaka o gemide ölen gemicileri düşünür. Ama bize Sturm'a çok farklı geliyordu. Ona zarar vermemek için hiçbir yerini kazımadık. Sessizliğini bozmadık. Bu sözlerden sonra bir sessizlik çöktü. Hiç kimse konuşmadı. Sanki bir toplu mezarın başında saygı duruşunda bulunuyorduk. Bu genç adamların elleri Struma'ya değmişti. Onu 60 yıllık uykusundan uyandırmadan okşamışlardı. Sonra bana çekilen görüntüleri gösterdiler. Struma, bulanık denizin dibinde yan yatmış, her tarafı deniz kabuklarıyla kaplanmış durumda uyuyordu. Ne içine girip çıkan balıklardan haberi vardı, ne tüplü dalgıçlardan. Bana DVD'nin bir kopyasını verip veremeyeceklerini sordum. Ertesi gün hazırlayacaklarını, gelip alabileceğimi söylediler. SAT mensuplarından tuhaf duygular içinde ayrıldım. Eve gittim. O günkü izlenimlerimi yazmak üzere bilgisayarımın başına geçtim. Ertesi günde Bodrum'a döndüm. 2 ay çeviriyle, anılarla, ailemle baş başa geçti. Sakin ve güzel günler yaşadım. Bol bol uyudum, akşamüstleri kıyıda yürüyüşe çıktım. Annemin yiyecekleri ve ısrarıyla 2 kilo aldım. Mimesiz çevirisini yarıladım. Bunun dışında pek anlatmaya değer önemli bir gelişme olmadı. 2 ay sonra bir gece e-postalarıma bakarken Nancy Anderson adlı tanımadığım birinden gelen mesajı gördüm. Profesör Maximilian Wagner'in eski asistanı olduğunu belirtiyor ve profesörün hastaneye kaldırıldığını, durumunun kritik olduğunu, bu bilgileri üniversitenin talimatıyla bütün dostlarına iletme görevini üstlendiğini yazıyordu. Demek ki hastalık tahmin edilenden de çabuk ilerlemişti. Masanın başında bir süre kıpırdamadan oturdum. Ne yapacağımı düşündüm. Sonra böyle düşündüğüme şaşırdım. Yapacağım belliydi. Elbette ki Amerika'ya gidip profesörü görecektim. Bundan başka ne olabilirdi ki? Nancy'ye bir cevap yazıp haber verdiği için teşekkür ettim. Profesörü ziyaret için geleceğimi bildirdim. Sonra Tarık'ı aradım. Amerikan konsolosluğunda tanıdığı olup olmadığını sordum. Çok acele vize almam gerekiyordu. Üniversiteyi artık kullanamazdım. İşsiz olarak vize almamsa mümkün değildi. Her şeye çözüm bulan Tarık, kolay dedi. Seni bizim şirketten gösteririz. Amerikalılar brokerlara bayılıyor ve sık sık Amerika'ya uçmalarından memnun oluyorlar. Çabuk çıkarırız, merak etme. Biraz daha paraya ihtiyacım olacak dedim. Bu sefer dolar. Sorun değil dedi. İstediğin zaman bankaya uğra al. Artık bir akşam yemeğini hak etmedin mi? Güldüm. Ettin ama Amerika seyahatinden sonra. Okey, bye dedim. Bir süredir anons yapılıyor. Uçak inişe geçtiği için her türlü elektronik aleti kapatmamız, koltuk arkalarını dik, sehpaları kapalı duruma getirmemiz gerektiği tekrarlanıyor. Hostes Renata da her geçişinde bana kaş göz işaretiyle artık diz üstünü kapatmam gerektiğini bildiriyor. Ona dostça gülümseyip işaret parmağımla 1 dakika daha işareti yapıyorum. Bir tek dakika daha yanıma geliyor. Ciddi bir ifadeyle kapatmanız lazım diyor. Son cümleyi yazıyorum ve parmaklarım klavyede uçar gibi ilerliyor. Biraz sonra ineceğim. Bavulumu alıp bir taksiye bineceğim ve doğrumaz. General Hastanesi'ne gideceğim. Çantamda serenat notası, batık geminin DVD'si, profesörün odasını soracağım. Beni görünce Max ne yapacak acaba? Hele elimde serenat notasını görünce. Sonra da ona DVD'yi vereceğim. 60 yılındır uyuyan Sturman'ın görüntülerini. Logout. Aceleyle bazı kelimeleri yanlış yazdığımın da farkındayım. Ama hostes başımda ayrılmıyor.